Kerim Mansuri'nin sesinden Humeze suresini dinliyoruz.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Arkadan çekiştirip duran, kaş göz hareketleriyle alay eden her kişinin vay haline. Ki o, mal yığıp biriktiren ve onu saydıkça sayandır. Gerçekten malının kendisini ebedi kılacağını sanmaktadır. Hayır, andolsun o hutameye atılacaktır. Hutamenin ne olduğunu sana bildiren nedir? Allah'ın tutuşturulmuş bir ateşidir ki o yüreklerin üstüne tırmanıp çıkmaktadır. O onların üzerine kilitlenecektir. Kendileri de dikilip yükseltilmiş sütunlarda bağlanacaklardır. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.ir /tr/ adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam'ı tanıyalım.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı Tanıyalım başlıklı yeni dizi sohbetimizde sizlerle birlikteyiz. Bu program boyunca en mükemmel ve son semavi din olan İslam'ın yüce taalimlerini ve öğretilerini sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Dizi sohbetimiz boyunca tevhid ve tesirleri, peygamberlerin gönderilmelerinin felsefesi, Yüce Allah'ın adaleti, maat ve imamet gibi ilkelerden ve yine İslam'ın namaz, oruç, hac, cihat gibi ibadetleri ve yapıcı hedeflerinden bahsedeceğiz. Hatırlanacağı üzere, önceki bölümde İslam'ın en temel inanç ilkesi olan tevhidden ve Allah'ı tanımaktan söz ettik. Şimdi sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. İnsanoğlu açısından her olayın bir sebebi vardır. Buna göre hiçbir hadise veya olgu kendiliğinden ve varlığının kaynağı olan bir sebep olmaksızın ortaya çıkmaz. Bu inanç genel bir ilke ve kanundur. İmam Sadık aleyhisselam, illiyet kanunu ve her sonucun bir sebebi olduğu ilkesine işaret ederek şöyle buyuruyor. Allah'ın sünneti her şeye sebep yoluyla yöneliktir. O zaman her şey için bir sebep belirlemiştir. Geçen bölümde de işaret edildiği üzere İmam Ali aleyhisselam, Yüce Allah'ın ayet ve işaretleri hakkında şöyle buyuruyor. Yüce Allah'ın yaratılış izleri ve hikmetinin işaretleri yarattıkları harikulade mahluklarında aşikardır. Nitekim yarattığı her şey onun varlığının hüccet ve delilidir. Gerçi bu mahluklar görecede sessizdir. Lakin onun pak zatının tedbirlerinin konuşan delilleridir. Buna göre varlık aleminde göze çarpan tüm harikulade düzenlerin bir sebebi olmalıdır. Çünkü hiçbir akli selim bunca harikulade motif ve desenlerin usta bir ressam olmaksızın varlık aleminin tablosunda çizilmiş olabileceğini kabul edemez. Burada basit bir örnek vermek istiyoruz. Bir binayı düşünün ki teknik ilkelere göre ve büyük bir kurumun gereksinimleri gözetilerek inşa edilmiştir. Bu binanın varlığı bir tasarımcısı ve yapımcısı olduğu ve yapımcısı bu binayı dakik mühendislik ilkelerine binaen inşa ettiğinin ispatıdır. Gerçekte bu örnekte hiç kimse birilerinin inşaat tekniklerini bilmeksizin ve sırf eğlence amaçlı bir dizi tuğlayı üst üste dizdiğine ve hiçbir ön plan yapmaksızın tesadüfen güzel ve modern bir bina inşa ettiğine inanmaz. Eğer birileri de çıkıp böyle bir iddiada bulunacak olursa başkaları onun ruh sağlığı konusunda kuşkuya düşer. Madem bunca küçük ve basit bir düzeni kör ve hedefsiz bir tesadüf sonucu oluştuğuna ve ardında bir tasarım ve tedbir olmadığına inanamıyoruz, o zaman nasıl daha geniş bir seviyede varlık aleminde söz konusu olan bunca büyük ve şaşırtıcı düzenlerin bir tesadüf sonucu ve hiçbir akıllı ve bilge tasarımcısı ve yapımcısı olmadığına inanabiliriz? Gerçekte varlık alemine hakim olan bunca dakik düzen ve mahlukların arasındaki ilişkiler, tüm bunların güçlü, bilge, tedbirli ve hikmetli bir yaratan tarafından yaratıldığını ortaya koyuyor. Yüce Allah'ı tanımanın açık ve kolay yolu, yaratılış alemi üzerinde düşünmektir. Gerçekte varlık alemindeki mahluklara bakarak tüm dünyayı tedbir eden ve canlılara hayat veren ve tüm kainat varlığını ondan alan hikmetli bir iradeye ulaşırız. İmam Ali aleyhisselamın vurguladığı üzere gerçi bizim gözlerimiz onu görmekten acizdir. Ancak o var olan bir hakikattir. Buna karşın bazen insanlar göremedikleri veya hissedemedikleri varlıkları inkar edebiliyor. Burada sorulması gereken soru şu ki, acaba eğer bilimsel bir deneyde bir şeyin sebebini bulamıyorsak, varlığını inkar mı etmeliyiz, yoksa henüz onun sebebini bulamadığımızı mı söylemeliyiz? akıllı ve ilmi delillerin peşinde olan bir insan görmemek veya hissetmemeyi inkar etmenin temeli yapmaz. Ve hissiyatı çerçevesinde yer almayan şeyleri reddetmez. Çünkü bu durumda hislerimizin ve tecrübelerimizin çerçevesinde yer almayan, ancak bilimsel gerçek olarak benimsenen birçok ilkeyi bilim çemberinden çıkarmamız gerekir. Örneğin elektromanyetik dalgalar veya elektron ve nötron gibi zerrecikler gözle görülmemiştir. Fakat insanlar bunların varlığını deneylerle ve sonuçlarına bakarak anlamıştır ve bugün hiç kimse bunları inkar etmemektedir. Gerçi varlık aleminde görünmeyen birçok mahluk vardır. Fakat çağımızın bilimsel ilerlemeleri bu gözle görünmeyen mahlukların hakkında birçok gerçeği ortaya çıkarmıştır. İnsan gözü bazı durumlarda bazı maddi gerçekleri göremez. Örneğin insan gözü ancak ışıkla aydınlanan bir cismi görebilir. Işığın dalga boyu ise belli, iki dalga boyu arasında olması gerekir. Bu yüzden insan gözü mor ötesi veya kızıl ötesi dalgaları göremez. Oysa bu ışıklar alemde vardır ve birçok tesiri, hatta faydaları söz konusudur. Yine çevremizi saran atmosferin büyük ağırlığı söz konusudur ve sürekli vücudumuza basınç uygular. Fakat bu basınç vücudumuzun iç basıncı ile dengelendiğinden onu ne hissederiz ne de ondan rahatsızlık duyarız. Bunlar bizim hislerimizin idrak edemediği ancak var olan bilimsel kesin gerçeklerdir. O zaman eğer insan sahip olduğu hisler ve araçlarla bir şeyin varlığını hissedemiyorsa, imkansız olduğuna dair kesin akli delil buluna kadar onu inkar edemez. Günlerden bir gün maddi düşünceleri ve görüşü benimseyen Mısır halkından bir adam İmam Sadık aleyhisselamla görüşür. İmam tartışmanın başında Mısırlı adamdan bazı sorular sorar. Örneğin acaba şimdiye kadar yerin dibine gittin mi diye sorar. Adam hayır der. İmam şöyle buyurur. Acaba yerin dibinin ne olduğunu bilir misin diye sorar. Adam şöyle der. Ben bilmiyorum ama zannedersem yerin dibinde hiçbir şey yoktur. İmam Sadık aleyhisselam devam eder. Acaba göklere çıktın mı? Adam hayır diye cevap verir. İmam sorar. Peki göklerde neler olduğunu bilir misin? Mısırlı adam yine bilmediğini, ancak orada da hiçbir şey olmadığını düşündüğünü söyler. İmam Sadık aleyhisselam Mısırlı adamın cevaplarından hareketle şöyle buyurur. Hayret bir şey. Sen ne doğuya gitmişsin ne batıya. Ne yerin dibine seyahat etmişsin ne de göklere. O zaman nasıl oralarda var olan şeyleri inkar edersin? Acaba hiçbir akıllı insan bilmediği bir şeyi inkar eder mi? Şimdi şunu bil ki biz asla Allah konusunda kuşku duymayız. Yoksa sen güneşi, ayı, geceyi, gündüzü görmüyor musun ki kendi yörüngelerinde dönüyor ve bu yörüngenin dışına asla çıkmıyor. Eğer onlar kendilerinden gidip dönmeyecek güçleri varsa neden gitmiyor? Allah'a andolsun ki onlar hareketlerinde kendilerinden hiçbir iradeleri yoktur. Ve onları yörüngelerinde döndüren ve onlara hükmeden ve büyüklük ve azamet ona mahsus olan Yüce Allah'tır. Canlı mahluklar bu dünyanın harikulade mahluklarıdır ve çeşitli şekillerde, renklerde ve insan, hayvan, bitki ve diğer canlı türleri kalıbında boy gösterir. Gerçekte cansız maddelere hayatı tüm özellikleriyle sunan ve cansız maddeden canlı mahluk yaratan yegane Allah'ın iradesidir. Yaratılışın bu şaşırtıcı ve acayip mahluklarını gören, aydın fıtratlı ve hakikati gören insanlar, Yüce Allah'ı varlığın tüm tecellilerinde görür. Hazreti Ali aleyhisselamın da buyurduğu üzere, Gerçi gözler Yüce Allah'ı görmekten acizdir. Fakat akli idrak ve algılamalar insanın sınırlı ve zayıf hislerinin yardımına gelir ve onu Yüce Allah ile tanıştırır. Unutmamak gerekir ki bizler madde çerçevesinde tutsağız ve Allah'ın varlığını şu basit hislerimizle idrak edemeyiz. Bu yüzden hissi ilimlerde tanıma ve araştırmanın yolu denemek olduğu gibi, metafizik ve maddi olmayan durumlarla ilgili hakikatleri idrak etmenin aracı da düşünmektir. Bu yüzden aklın rehberliği olmadan yaratılış aleminin hakikatlerini asla keşfedemeyiz. Bir gün adamın biri İmam Ali aleyhisselamdan sordu. Acaba Allah'ını gördün mü? Hazreti Ali aleyhisselam şöyle karşılık verir. Ben asla görmediğim Allah'a tapmam. Adam tekrar sordu. Onu nasıl gördün? Bana anlat. İmam şöyle buyurdu. Hiç kimse onu bildiğimiz gözle görmemiştir. Fakat kalpler iman hakikatiyle onu görmüştür. Aslında İmam Ali aleyhisselam bu beyanla bize düşünme yolunu gösteriyor ve insanları bu yoldan Yüce Allah'ı tanımalarını tavsiye ediyor. Peygamberlerin insanları tapmaya davet ettiği Allah insanın görece hisleriyle ne görülebilir ne de hissedilir. Fakat onun varlık aleminin her yerine yansıyan iradesi, ilmi ve gücü ve doğadaki tüm nesneler onun güçlü zatının varlığını ispat eder. Aziz dinleyiciler, İslam'ı Tanıyalım başlıklı sohbetimizin 8. bölümünün de sonuna geldik. Bir sonraki bölümde tekrar beraber oluncaya değin, hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İranlı ünlüler, evrensel mefahirler. Değerli dinleyiciler, İranlı ünlüler, evrensel mefahirler başlığı altında hazırladığımız sohbetimizin her bölümünde sizleri şu anda mezarları İran sınırlarının dışında kalan ünlü İranlı şahsiyetlerle tanıştıracağız. Birçokların eserleri hem İran'da ve hem dünyada yayınlanan bu ünlü şahsiyetlerin ve düşünürlerin kendileri ve eserleri evrensel miras sayılıyor. Mevlana, Nizami Gencevi, Şeyh Şahabeddin Zuhreverdi, Ebu Reyhan Biruni, Hacı Nesireddin Tusi, sözünü ettiğimiz İranlı bilgin, arif ve düşünürlerin örnekleridir. Birlikte dinleyelim.
Geçen bölümde kültürel değişimlerden söz ettik ve kısaca Fars dilini, özelliklerini, yapısını ve kapsam alanını anlattık. Geçen bölümde yine Sasaniler ve İslamiyet'in ilk yüzyıllarında İran'da resmi dilin Pehlevi dili olduğunu, ancak bu dil yazılı ve sözlü manada sergilediği karmaşık yapı itibariyle evrenselleşecek bir dil özelliğini sergilemediğini ifade ettik. O dönemde İranlılar Arap dilini uluslararası düzeyde benimsenebilecek bir dili dönüştürdüler ve bu dili uluslararası düzeyde kültürel faaliyetler için bir araç olarak kullandılar.
Gerçekte İranlıların ürünü olan ilmi ve edebi Arapça, Kameri 4. yüzyıla kadar da İran'ın kültürel çevrelerinde kullanılan ilmi ve edebi dildi. Fakat o tarihten sonra İranlıların kendi dili olan Fars dili yavaş yavaş ilmi ve edebi dil olmaya başladı ve İranlı kültür çevreleri bu dili geliştirmeye başladı. Daha sonraları da Fars dilini uluslararası bir konum kazandırdı. Öte yandan Fars dilinin gelişmesi ve güçlenmesi ile beraber Arap dili eski gücünü yitirmeye başladı ve İran'ın kültür alanında yerini Fars diline bıraktı. Burada sözünü ettiğimiz Fars dili aslında İran'da İslam'dan önceki dönemde halk arasında konuşulan dildi ve İslamiyet'in ilk yüzyıllarında ilim ve edebiyat alanlarında pek göze çarpmıyordu. Çünkü o dönemlerde ve Sasaniler iktidarında resmi, dini ve ilmi dil Pehlevi ve Süryani dilleriydi. Bu yüzden Fars dili İslamiyet'in ilk yüzyıllarında İran'ın kültür çevrelerinde ilmi ve edebi dil olamazdı. Fakat Kameri 4. yüzyıldan sonra İran'da İslami dönemde İranlı kimlik ve kültürün ihya edilişi çağı başladı ve İranlılar eski özgüven duygusuna kavuştu. Bundan sonra o güne kadar halk arasında konuşulan ve Sasaniler diyarında yaygın olan ve hatta sarayda da konuşulan Fars dili İranlıların kültür ve edebiyat çevrelerinde daha da yaygın hale geldi. Fars dili İran'ın doğusunda ve hilafet topraklarında yavaş yavaş Harezmi ve Soğdi dili olarak yerli dilleri devre dışı bıraktı ve İran'ın doğusunda galip dil haline geldi.
Fars dili Sasaniler döneminde İran'ın ortak yerli dili veya sözlü iletişim diliydi ve Pehlevi dili o çağda idari, dini, edebi dil sayılırdı. İslamiyet'te bu sözlü dil Arap alfabesinin Farsçalaştırılmış halini benimseyerek Pehlevi diline kıyasla çok daha rahat yazılmaya başlandı ve böylece yazılı boyutta kazandı. İran'da Deri Farsçası olarak anılan bu dilin resmi, idari ve ilmi edebi dil olarak kabul edilmeden önce Deri dili halk kitlelerinin diliydi. Fakat Arapça dili divan, ilmi ve edebi dildi ve daha çok eğitimli insanlar tarafından kullanılıyordu. Deri Farsçası da baştan bir iletişim ve karışım özelliğini de göstermeye başladı ve Arap alfabesini benimseyerek aslında birçoğunu Arapça bilen İranlıların türettiği Arapça sözcük ve kavramlarında bu dile girmesine zemin hazırladı. Öte yandan İranlıların diğer şive ve aksanları da çok kolay Deri Farsçasına girmeyi ve bu dile birleşmeyi başardı ve bu da Deri Farsçasının İslam dünyasının birçok kavim ve kültüründen yeni sözcükler kazanmasına ve uluslararası boyut kazanma şansını da artırmaya vesile olur.
İran tarihinde en şaşılacak noktalardan biri ise İranlı hanedanların ve İranlı kraliyetleri kuranların kendileri tek kelime Arapça bilmedikleri halde ve hatta onların destekleri sayesinde Deri Farsçası İran şiir, edebiyat ve kültürünün resmi ve hakim dili olmasına rağmen bu dili resmi ve divan dili olarak kabul etmeyi reddetmeleri ve saraylarında Arapçayı resmi ve divan dili olarak korumalarıdır. Örneğin Tahiriler, Samaniler, Alebuye vesaire İranlı hanedanlar hepsi resmi ve divan dili olarak Arapça yazıyordu. Mesudi Tarihi adlı eserde belirtildiği üzere Kameri 4. yüzyılda İran'ın batısında yani Azerbaycan, Ermenistan, Aran, Balkan ve Kafkasya'dan Horasan ve Sistan'a kadar uzanan bölgede yaşayan tüm İranlılar veya Persler Farsça konuşurdu ve Müslüman coğrafya bilgini mukaddesi de aynı yüzyılın en belirgin özelliğini Acem ikliminin tümünü Fars dilini konuşması şeklinde beyan etmiştir.
İran'da Fars dili ilk kez Selçuklu Türklerin iktidarında resmi dil olarak kabul edildi. Gerçi Selçuklular Türk kökenliydi fakat kendilerinden önce İran'da hüküm süren Fars kökenli hükümdarların aksine resmi ve divan dili olarak Fars dilini benimsediler. Aslında bu seçimin sebebi ise şu da olabilir. O dönemde Fars dili yazarların, şairlerin ve bilginlerin düşüncelerini ve eserlerini beyan etmek için kullandıkları dile dönüşmüştü. İşte bu yüzden Fars dili artık resmi bir dil olmak için gerekli kapasiteleri ve güçlülüğe kavuşmuştu. O dönemde Türklerin ve Moğolların İran'a girmesi Fars diline zarar vermediği gibi bilakis bir süre sonra Türk ve Moğol misafirlerin İran kültürüne çekilmelerine vesile oldu. Kameri 6. yüzyılda İslam diyarının birçok bölgesi Türklerin askeri ve siyasi sultası altına girdiğinden ve Türk vatandaşların çoğu da İran kültürünün etkisi altında yetiştiğinden bu kültürle iletişim aracı olan Fars dili Türk ancak İranlılaşan hükümdarların desteğiyle Çin'den Hindistan'a ve oradan da ta Anadolu topraklarına kadar yayıldı ve çağın en muteber uluslararası diline dönüştü.
İbn Battuta döneminde Fars dili uluslararası düzeyde iletişim kurma yeteneği bakımından doruk noktasına ulaşmıştı ve İbn Battuta nereye giderse gitsin yani Moğol istilasında olan Çin'den Hindistan'da en derin ormanlarda Fars dilini konuşan insanlara rastlayabiliyordu. Kameri 8. yüzyılda İslam dünyasını ve gayrimüslim diyarları gezen İbn Battuta o çağda dünyanın dört bir yanında Fars dilinin konuşulduğunu ortaya koyan kesin deliller ve belgeler sunmuştur. O dönemde Orta Asya, Hindistan, Anadolu ve Azerbaycan diyarlarında halk arasında yaygın olan dil Türkçeydi. Fakat Müslüman kavimlerin iletişim dili ve idari, resmi ve divan dili Farsçaydı. Ünlü seyyah ve tarih yazarı İbn Battuta'ya göre o dönemde Hindistan'da Türk kökenli Haliç krallarının sarayında resmi dil Fars diliydi ve yazışmaları da bu dilde gerçekleşiyordu. Delhi'de kralın evine Dar-ı Sera denirdi ve birçok mevkinin adı da Farsça sözcüklerden ibaretti. O dönemde Hindistan'da tüm yabancılara Horasani denirdi.
Cambridge tarihinde yer alan belgelere göre Hindistan diyarı Gaznevi hanedanının Türk krallarınca fethedildikten sonra Türk kökenli Gaznevi, Gur ve Haliç krallarının hakimiyeti altında yönetildi ve Kameri 10. yüzyılından İngilizlerin istilasına kadar Hindistan'da hüküm süren Moğollar ve Babelliler hepsi Türk kökenliydi. Fakat hepsinin de resmi ve saray dili Fars diliydi ve kim divan işlerine girmek istiyorsa Fars dilini bilmesi gerekirdi. O dönemde Mesud Saad Salman, Ebu'l-Fereç Rumi, Ebu'l-Hasan Celabi, Hocreviri gibi edipler Lahur kentinde Fars dilinde şiir ve divan yazmaya başladı. Onlardan önce de Hindistan'ın ünlü Fars dilinde şiir yazan yazarı Emir Husrev Dehlevi, gerçi Hindistan'da ve Hindistanlı bir anadan doğmuştu ancak Fars dilinde şiir yazıyordu.
Bugün Pakistan'da konuşulan Urdu dili sözcükler, kavramlar, şiir kalıpları, cümle yapısı, tabirler ve diğer birçok özellikleri itibariyle Fars dilinin etkisi altında kalmıştır. Fars dili sadece Urdu diline değil, Hindistan'ın Sanskrit dilinden kaynaklanan tüm dilleri üzerinde etkili olmuştur. Hatta Hindistan'ın güneyinde yaygın olan Dravidi diller Fars dilinin tesirinden korunamadı. Fars dili ve edebiyatı öylesine Urdu diline etkiledi ki Ordu dilinde şiir yazan şairleri Hint kahramanların yerine İranlı kahramanlar Rüstem'den ve Hint aşıkların yerine İranlı Şirin ile Farhad, Leyli ile Mecnun gibi aşıklar ve Hindistan'ın ırmakları yerine Seyhun ile Ceyhun ırmaklarından söz etmeye başladılar.
Muhterem dinleyiciler, İranlı ünlüler, evrensel mefahiller başlığı altında hazırladığımız sohbetimizin 9. bölümünün sonuna geldik. Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Esmaül Hüsna. Muhterem dinleyiciler, Esmaül Hüsna isimli sohbetimizin 77. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bilindiği üzere Esmaül Hüsna, Yüce Allah'ı tanımak için en iyi yoldur. Her biri Yüce Allah'ın özelliklerinden birine işaret eden Esmaül Hüsna'dan bugün sizlerle istediğini istediği zaman istediği yerde toplayan, mahşerde bir araya toplayan, El cami ve bazı şeylerin meydana gelmesine müsaade etmeyen, engelleyen El Mani mübarek isimleri üzerinde duracağız.
Muhterem dinleyiciler, hatırlanacağı üzere geçen sohbetlerimizde de belirttiğimiz üzere Yüce Allah'ı tanımanın en iyi ve en temel yol olan Esmaül Hüsna, insana Allah'a kulluk etmek ve ona yakın olma çalışmalarında yardımcı olan en iyi yöntemdir. İnsan Esmaül Hüsna'yı doğru kavrayarak kendi Allah'ını daha iyi tanır ve onun hakkında daha doğru ve yüksek seviyede marifet kazanır. Esmaül Hüsna'nın en güzel mübarek isimlerinden ve Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın kendini bu isimle tanıtanlardan biri El-Cami'dir.
Cami aslında toplamak anlamındadır ve Kur'an-ı Kerim'de iki kez kullanılmıştır. Ali İmran suresinin 9. ayetinde şöyle buyruluyor: Rabbimiz, şüphesiz sen hakkında şüphe olmayan bir günde insanları toplayacaksın. Şüphesiz Allah vaadinden dönmez. Ayrıca Yüce Allah Nisa suresinin 140. ayetinde yine şöyle buyurmakta: Şüphesiz Allah münafıkların ve kafirlerin hepsini cehennemde toplayacaktır. Evet, artık hiçbir kaçışın olmadığı günde, günah ve itaat ehli arasında yargıda bulunulmak üzere, ilkinden sonuna kadarki tüm yaratılanlar, Yüce Allah'ın Cami ismi şerifi sayesinde bir araya gelirler.
Allah-u Teala'nın mübarek El-Cami ismi, onun yaratılış dünyasındaki her şeyin ölümü ve mutlak sonuçu ardından herkese tekrar hayat vererek onları canlandıracağı ve bir arada toplayacağı anlamına gelir. Cami olan Allah, herkesin batını açıklandığı kıyamet gününde her bir köşeyi dağılan insanların hesabına bakmak için bir araya toplar. Bugün de Allah ile ticarette kimin kazandı ve kimin kaybetti belirlenir. Rivayetlere göre bugün de bazı müminler zarar ettiklerini hisseder. Zira neden daha fazla salih amelde bulunmadıklarını ve daha fazla sevap ve daha iyi nimetlerden yararlanamadıklarını düşünürler.
Nitekim camii olan Allah, Kur'an-ı Kerim'in Tekabun suresinin 9. ayetinde şöyle buyurur. Toplanma vakti için Allah'ın sizi toplayacağı günü düşün. O gün aldanışın ortaya çıkacağı gündür. Kim Allah'a inanır ve salih amel işlerse Allah onun kötülüklerini örter ve onun içinden ırmaklar akan ebedi kalacakları cennetlere sokar. İşte bu büyük başarıdır. Kur'an-ı Kerim'in Kehf suresinin 99. ayetinde de insanların Allah'ın mukarreb meleklerinden İsrafil'in sura üflediğinde insanların kıyamette bir arada toplanacakları belirtilerek şöyle deniliyor. Sonra sura üfürürler de onları toptan bir araya getiririz.
Tahran Radyosu.
Anlatılan rivayetlere göre İsrafil'in meleklerden bir ordusu var. Kıyamet günü yaklaştığında Allahu Teala onlara kıyamet ortamını hazırlamalarını emreder. Ardından İsrafil kendi suruna üfler. Tüm canlılar ölür ve dünya sona erer. Ardından İsrafil tekrar sura üfler ve tüm yaratılanlar canlanır ve kıyamet alanında bir arada toplanır.
Fakat mümin Allah'ın cami ismi şerifinden yardım alarak iyi ve seçkin özellikleri toplamaya, tevhid ve sünnete sarılarak şirkten ve bid'atten uzak kalmaya çalışır. Mümin cami olan Allah'ın kendisini diğer insanlarla birlikte hesap sormak için topladığında rezil olmamak ve Allah'ın mümin kullarına vaat ettiği cennete girmek için çalışır. İslam dünyasının büyük ariflerinden Muhyiddin Arabi'nin belirttiği gibi tüm seçkin özellikler ve ahlakı aynı oranda kendinde toplayan, öyle ki herhangi sıfatı diğer sıfatına üstün olmayan insanın bu mübarek isimden yardım alarak mazharı olabilecektir. Başka bir ifade ile şefkatli olup fakat az cömert olmasın veya adil olsun fakat adaleti yerine getirmekte güçlü biri olmasın. Kısacası tüm Esma-ül Hüsna'dan gerektiği kadar faydalanabilsin.
Sohbetimizin başında da belirttiğimiz gibi bugün Esma-ül Hüsna'dan ele alacağımız bir diğer mübarek isim, bazı şeylerin meydana gelmesine müsaade etmeyen, engelleyen El-Mani'dir. Mani engellemek ve durdurmak anlamında ve Yüce Allah'ın Celaliye isimlerindendir. Hatırlanacağı gibi Celaliye Esma-ül Hüsna'ların Allah'ın şanı, büyüklüğü, üstünlüğü ve azametini gösterir ve onlarda şiddet, sulta ve tahakküm söz konusudur. Buna karşı Esma-ül Hüsna'dan bir kısmı da cemali isimlerdir. Rahim, Latif, Şaf, Hadi gibi Allah'ın rahmet, lütfu ve sevgisinin dalgalandığı bu isimler ünsiyet, aşk ve sevgiye sebep olur.
Başka bir ifadeyle mübarek cemali isimler kulları Allah'a hayran bırakırken ona aşık olmalarını sağlar. Öyle ki kendilerini Allah'a daha yakın hissederler. Buna karşılık celali isimler kulların her zaman insanların yaptıkları ve konuştuklarına nazır olan Allah'tan korkmaları ve huşuya kapılmalarına sebep olur. İlginç olan ise bu iki grubun görünüşte birbirlerine karşı olduğu fakat aslında birbirlerini tamamladığı ve birbirlerinden ayrı olmamasıdır. Mani mübarek ismi bazen insanları maddi veya manevi bazı isteklerinden men ediyor. Ve Allah-u Teala'nın bu men etmesi ise onun hikmet ve rahmetinden kaynaklanıyor. Allah-u Teala insanın yararına ve çıkarlarına göre onu görünüşte yararlı olan bazı işlerden men ediyor. Zira bu engelleme ve men etmede daha fazla çıkar ve yarar vardır ve insanı birçok bela ve zararlardan uzaklaştırır. Başka bir ifade ile bu ismi şerif insanın bazı belalar ve acı olaylardan uzaklaşmasını sağlar.
Mümin insan Allah'ın mani mübarek ismiyle Allah'ın kendi iradesiyle birini bağışlamak istediğinin kimsenin engel olamayacağı ve men ettiği şeyin de kimsenin veremeyeceğini anlayacak iman mertebesine ulaşır. Bu yüzden sorunlarını çözmek için sadece Allah'a sığınır. Bu inanç insana görünüşte var olan zorluklarda ve mahrumiyetlerde her şeyi ilahi takdire bırakacak ve her an bilgi Allah'a olan imanının güçlenerek artacağı, ilahi kaza ve kadere rıza göstererek Cenab-ı Hak nezdindeki makamının yükseleceği gönül rahatlığına ulaşır. Başka bir ifadeyle mümin insan Allah'tan gelen her nimetin ilahi bilgiliğe dayandığı gibi Allah'tan gelen her yasağında hikmet ve adalet üzerine kurulu olduğunun bilinci ve farkındadır. Bu yüzden eğer ona bir iyilik gelirse Allah'ın rolünden gafil olacak kadar mutlu ve rahat olmazken aynı zamanda başına bir musibet gelse küfre ve nankörlüğe sapmaz. Bu yüzden her zaman sakin ve kendinden emin bir kalbe sahiptir.
Değerli dinleyiciler, bugün de sizlerle vedalaşma zamanı gelip çattı. Her zaman olduğu gibi ellerimizi cami ve mani olan Allah'a açarak onun katına duada bulunuyoruz. Allah'ım, kimse senin bağışladığına engel olamaz ve senin men ettiğini kimse bağışlayamaz. Allah'ım, şeref sahiplerinin azamet ve itibarı senin işine engel olamaz. Allah'ım, sen sevdiklerini toplarsın. Onlar arzu ve aşkla sana doğru gelirler. Allah'ım, bizi sevdiklerinle bir arada topla. Ve biz ile senin düşmanların arasında ayrılıksa ve bizim onlara katılmamızı engelle. Gerçekten sen her şeye kadirsin.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İran'da doğa terapi turizmi. Değerli dinleyiciler, İran'da doğa terapi turizmi isimli seri sohbetimizin 3. bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Bu bölümde ülkenin güneyinde bulunan Kerman eyaleti hakkında konuşacağız. Geçen bölümde İran'ın güneyinde bulunan Kerman eyaletinin kimi doğal cazibeleri ve doğa terapi kullanımlı mekanlarını tanıttık. Bu bölümde birçok turisti tedavi amaçlı kendine çeken kaplıcaları ve maden suyu kaynakları ile daha detaylı bir şekilde tanışacağız. Kerman eyaletinin Bardsir şehri İran'ın ünlü şehirlerinden antik geçmişe ve birçok eşsiz doğal ve tarihi noktaya sahip bir bölgedir. Bu şehrin eşsiz tarihi cazibelerinden biri İran'ın antik tepelerinden sayılan ve geçmişi M.Ö. 5. milenyuma dayanan İblis Tepesi'dir. Görünüşü garip ve özgün olan bu tepe, geçmişte İran platosu medeniyetlerinden birine ev sahipliği yapmıştır. Bu tepede arkeolojik çalışmalar ve araştırmalar yapılmıştır. Bu süreçte farklı dönemlere ait ise taş, bakır, metal ve çömlekten araçlara rastlanmıştır. Buna ilaveten bu bölgede arkeolojik geçmişe sahip birçok kale de bulunmaktadır. Bardsir Hisarı, Ulu Cami, Bahadürül Mülk Tarihi Evi, Hiçin Şelalesi, Çari Irmağı, Torşap Gölü ve Biduye Sit Alanı Bardsir bölgesinin diğer cazip noktalarından sayılır. Bu tarihi ve doğal cazip noktaların yanı sıra bu bölgede Gişki Kaplıcası da bulunmaktadır. Bu kaplıca Kerman şehrinin 64 kilometrelerinde bulunmaktadır. Kerman-Bardsir karayolu üzerinde Mihandere bölgesine doğru ayrılan tali yolda bulunan Gişki Kaplıcası taşların arasından coşmaktadır. Bu kaplıca kaynağının oluşmasının asıl nedeni faydır. Gişki Kaplıca kaynağı farklı sıcaklık katmanlarından oluşan bir kaplıcadır ve bu yüzden de tedavi amaçlı seyahat yapanlar için mükemmel bir destinasyondur. Kerman eyaletinde Hezar Dağı'nın eteğinde bulunan Rayen kenti de Sasaniler döneminden kalma güzel bir şehirdir. Bu şehir geçmişte değerli kumaşlar üretmek ve Kerman Ciroft Bandar Abbas yolu üzerinde bulunması itibariyle ekonomik revaç yaşamış bir şehirdir. Bu bölgede şelaleler, yüksek rakamlı dağlar, güzel iklimli köyler ve maden suyu kaynakları bolca görülmektedir. Bu bölgeye yolculuk yapmak, çölün ortasına cennetin köşesine gitmek demektir. Kerman eyaletinin değerli ve kadim eserlerinden biri de çölün tam da ortasında bulunan sağlam yapılı Rayan Hisarı'dır. Kerpiçten yapılan bu bina günümüz Rayan kentinin güneybatısında yer almış ve bir nebze de Kerman eyaletinin en önemli kalesi sayılan Ergebem'e benzemektedir. Erge Rayan adlı ile bilinen Rayan Hisarı dünyanın en büyük ikinci kerpiç binası sayılır ve yıllık olarak da birçok yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapar. Rayan şehrinin güneydoğusunda şehre 30 kilometre uzaklıkta 14 kadar yanadar krateri de bulunmaktadır. Bu kraterlerinin en büyüğünün çapı 1200 metre ve derinliği de 300 metredir. Uzmanlar en başta bu çukurlar ve kraterlerin meteorun çarpması sonucu ortaya çıktığını ileri sürseler de daha sonraları yapılan araştırmalar bu kraterlerin yanardağ ve volkanik patlamalar ile alakalı olduğunu ortaya çıkardı. Bu çerçevede 5 ila 10 yıl önce bölgede volkanik faaliyetlerin doruk yaptığı söyleniyor. Rayen bölgesinin bir diğer cazip doğal noktası da Gishigan köyünde bulunan aynı ismi taşıyan şelaledir. Bu köy yaylak ve yemyeşil bir bölgede yer alıp ırmakları, daimi su kaynakları, meyve bağları ve bostanları, dağlık alanı ve şelalesiyle ün yapmıştır. Kaplıcalar Rayen bölgesinin bir başka doğal cazibelerinden sayılır. Rayen'in kuzeybatısı istikametinden 10 kilometre uzaklıkta 2140 metre rakımında Gesek köyünde bulunan aynı ismi taşıyan kaplıcada bu bölgede bulunan diğer önemli kaplıcalar arasında gösterilebilir. Gesek köyünün kuzeybatı yönünden 3 kilometre uzaklıkta Gesek Su Tepesi adı ile bilinen bir alan vardır. Burada sıcak su tepedeki taşların arasından coşup ardından sıcaklığını kaybederek köye doğru akar ve sonuçta tarım ve yıkanmak için kullanılır. Bu kaplıca Rayen fay hattı boyunca akar ve 27 dereceye varan sıcaklığa sahip oluyor. Gorgore veya diğer adıyla Babatorş madeni kaynağı ise Rayen bölgesinin 40 kilometre uzaklığında yer alıyor. Bu kaynak çöl ve tuzlu mineraller ile zengindir. Bu gibi mineral su kaynakları klorür sodik ve bikarbonatlı ağır kalsik sulardan olup Fransa'daki İsere bölgesindeki Uriej maden kaynaklarına benzemektedir. Bu çerçevede Uriej maden suyu merkezlerinin 200 yılı aşkın süredir cilt sorunu yaşayanlar için merhem olduğu söylenmelidir. Tabii Kerman eyaletindeki bu maden suyu kaynaklarının içmek için uygun olmadığı sadece raşitizm, lenfatizm ve romatizm gibi hastalıklara iyi geldiği söyleniyor. Turistler ise bu maden suyundan tedavi amaçlı yararlanmak için Rayen şehrinde ikamet edip bu şehrinde güzelliklerinden keyif alabilirler. Kerman eyaletinin bir başka önemli şehirlerinden biri ve İran'ın fıstık başkenti de Rafsanjan'dır. Rafsanjan'ın birçok görülecek noktası vardır. Bunlar arasında Hac Ağa Ali Kompleks binası, dünyanın en büyük kerpiç evi, Rage Vadisi, rüzgar etkisiyle oluşmuş kum taşı tepeleri, 1500 yıllık fıstık ağacı, 400 yıllık Şah Abbas Hanı, Mansurabad Vahşi Yaşam Bölgesi ve Bakri Kompleks binasına değinmek mümkün. Bu cazip noktaların yanı sıra şehrin etrafında da bir sürü kaplıca dikkat çekmektedir. Bunların arasında Rafsanjan şehrinin güneydoğusuna 44 kilometre uzaklıkta bulunan Dehreiz Kaplıcası'na değinmek mümkün. Bu kaplıcanın suyu andezit volkanik taşları arasındaki çatlaklardan akmaya başlar. Yeryüzüne çıktığı nokta ise birkaç metre aşağıda ve suyu da coşarak çıkar. Suyu klorosodik ve sulfat kalsik türünden olup sıcaklığı 35 dereceye varır. Bu kaplıca Rafsanjan fay hattının yanında bulunmaktadır. Rafsanjan ilinin Hanaman bölgesinin kuzeyine 10 kilometre uzaklığında, Daveran dağlık alanında ise suyu ılık olan karbonik gazlı bir su kaynağı bulunmaktadır. Hasanabad Pınarı isimli bu su kaynağı Daveran fay hattı boyunca akıyor ve tarım içinde kullanılıyor. Rafsanjan şehrinin doğusuna 6 kilometre mesafede ise Kasımabad köyünde bir başka maden suyu kaynağı bulunmaktadır. Bu kaynak aslında bölge halkının daha önceleri tedavi amaçlı kullandıkları eski bir kanat ve kehrizin kazılması sonucu ortaya çıkmıştır. Bu kaynağın suyu klorursodik ve manyezyum sulfatlı olup kimyasal içerikler açısından Fransa'nın Lyon-Lesonnière bölgesini aratmamaktadır. Ayrıca Rafsanjan şehrinin kuzeydoğusunda 58 kilometre uzaklıkta bulunan Abadevaran maden suyu da bölgedeki tanınmış doğal su kaynaklarından sayılıyor. Derrezert dağının zirvesinden akmaya başlayan bu kaynağın suyunun azotlu olduğu, bu yüzden sindirim sistemi ve sinirsel hastalıklara iyi geldiği biliniyor. Kerman eyaletinin cazip noktalarından bir başkası ise Kerman eyaletinin güneydoğusunda bulunan Golbaf tarihi kentidir. Bu bölgenin cazip noktaları arasında ise kaplıcalarına, keşit köyü ve tarihi kaleleri, bin yıllık çınar, göletler, mağaramsı evler, sulu kehriz ve kanatlar, boyalı dağlar, doğal buzullar, Pelvar Sıra Dağı, Bidüye Şelalesi, Keşit Irmağı, Heştadan Dağ Evleri, Murtazahan Heştadan Tarihi Bahçesi ve Hermek Şelalesi'ne değinmek mümkün. Bu bölgenin yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken birçok turistik noktaya da sahiptir. Bu bölgenin 600 yıllık geçmişe sahip Selçuklular dönemi kalesi de tarihçilerin ilgisini çekmekte. Bu kaleyle ilgili birçok hikaye dilden dile aktarılmıştır. Bu tarihi eser İran'ın milli eserler listesinde yer almıştır. Bu bölgede bulunan turistik cazip noktalarından biri de Sultan Hasan Şah Kaplıcası'dır. Bu kaplıca Golbaf, Saidabad, Sultan Hasan Şah Karayolu üzerinde bulunmaktadır. Golbaf tarihi şehrini 30 kilometre uzaklıkta bulunan bu kaplıca kireç taşlar arasından coşar ve Golbaf fayı boyunca akmaya devam eder. Suyu farklı sıcaklıklarda ve genel olarak da 14 derecelik bir suya sahiptir. Sıcak olduğundan dolayı birçok turisti kendini çekmektedir. Golbaf şehrinin önemli köylerinden biri de Cuşan köyüdür. Dağlık bölgenin ortasındaki bu köy nar bağları ile tanınıyor. Her hafta sonu ise bu köy büyük bir kalabalığa ev sahipliği yapmaktadır. Bölgenin güzelliklerini Teh Hatun maden suyu kaynağını da eklemek gerekiyor. Kerman'ın doğusunda coşan köyün 13 kilometre uzaklığında bulunan bu su kaynağı sıcak olup klorursodik ve gazlı kalsik karbonat sular türündendir. Değerli dinleyiciler, İran'da Dua Terapi Turizmi isimli dizi sohbetimizin 3. bölümünde sona geldik. Tekrar görüşünceye dek sağlıcakla kalın.
İran Radyo Podcast. İlam Plotosu dünyanın en eski medeniyetlerinin beşiğidir. İlam yanık kent, Siyalk gibi medeniyetler, tarih ve kültüre ilgi duyanları İran'a çekmektedir. Thank you. Tahran Radyosu'ndan herkese selamlar. Değerli dinleyiciler, İranlılar Arasında isimli podcast serisinin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz. Dinleyeceğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından hazırlanan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradyo.ir web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. Şimdi Yunan gezgin Sofia Kutlaki'nin İran ve İranlıları tanıtmasından bahsedeceğiz. Önceki bölümde İranlılar arasında din, mezhep ve usulü din, furu'u din hakkında konuşmuştuk. Bugünkü sohbetimizde ise bu gezginin ağzından İslam dinindeki diğer bazı dallar ve dini kaynaklar üzerinde durmak istiyoruz. Şimdi Sofya'nın konuşmasını dinleyelim. Evet değerli dostlar, önceki bölümde de belirttiğim gibi İran Müslüman bir ülke ve resmi dini İslam, resmi dili ise Farsçadır. Batılıların düşündüğünün aksine Arapça değildir. İranlılar sadece dua ve niyaz için Arapça kullanırlar. Sadece ülkenin güneyindeki Ahvaz ve Abadan gibi bazı şehirlerde insanlar Arapça konuşur. İran kültürü İslam ve Şii mezhebiyle farklı şekillerde iç içe geçmiştir. Bu nedenle İran kültürünü daha iyi anlamak için din, usulü din ve furu'u din hakkında size kısaca bahsetmem gerekecek. Önceki bölümde 5 usulü din, ayrıca namaz, oruç, hac gibi Şiiliğin furu'u dinini tanıtmıştım. Bu bölümde ise sizlere bu mezhebin diğer dalları olan zekat, humus, cihat, emri bil maruf ve nahyanil münker ve tevella ve teberra hakkında kısaca bahsedeceğiz. Zekat, İslam dininin diğer farzlarından biridir ve Kur'an-ı Kerim ile hadislerde sıklıkla vurgulanır. Kur'an'ın bazı ayetlerinde zekat vermenin namaz kılmaktan sonra iman belirtisi ve kurtuluş yolu olduğu belirtilmiştir. İslam dininde mali farzlardan biri olan zekatın felsefesi, Müslümanlar belirli miktarda malını fakirler ve diğer sosyal amaçlar için harcayarak toplumdaki yoksulluğu ortadan kaldırmalıdır. Şii mezhebinde zekat buğday, arpa, hurma, üzüm, altın, gümüş, deve, sığır ve koyun gibi 9 şey üzerinde farzdır. Kişi şartları taşıyorsa bu ilahi hakkı malından ayırmalı, fakirler, muhtaçlar, borçlular, köleleri azat etmek, Allah yolunda harcamak ve yolda kalmışlar gibi özel amaçlar için imama veya gaib imam zamanında dini alimlere ulaştırmalıdır. İranlılar zekatın yanı sıra hayır kurumlarına gönüllü ve sürekli yardım etmenin de bereket getireceğine inanırlar. Bu durum İran'ın meşhur bir atasözü olan "Hangi elinle verirsen aynı elinle geri alırsın" sözüyle de desteklenir. Eğer İran'a seyahat ederseniz, sokakların köşelerinde sadaka kutuları olarak adlandırılan mavi ve sarı kutuları görebilirsiniz. Bu kutulara günlük olarak sadaka atılır. Toplanan paralar ihtiyaç sahibi ailelere verilir veya bu ailelere geçimlerini sağlayabilecekleri bir meslek öğretilir. İranlılar her gün sadaka vererek ailelerinin başına gelebilecek belaları uzaklaştırdıklarına inanırlar. İslam dininin diğer farzlarından biri de humustur. Humus yıllık gelirin fazlasının 1/5 ve maden, hazine gibi bazı durumlarda İslam fıkhında belirtilen şartlarla verilen bir maldır. Müslümanların kutsal kitabı olan Kur'an'ın Enfal suresinin 41. ayetinde Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve Şii imamların hadislerinde humus ve vacip olduğu hakkında birçok söz geçmektedir. Şiiler hayatları boyunca humus verme görevine özel önem verirler. Humusun yarısı fakirlere, diğer yarısı ise imam zamanında dini alimler tarafından ehl-i beytin hayatına göre humusun harcanacağı yerlerde harcanmak üzere imamın hakkı olarak verilir. Humus gelirleri medreselerin ve İslam toplumunda dinin yayılmasının en önemli mali kaynaklarından biridir. Humus Müslümanların hac farizasını yerine getirmeden önce mutlaka ödenmesi gerekir. Cihat Allah yolunda can, mal ve diğer varlıklarla mücadele etmek anlamına gelir ve İslam dininin farzlarından biridir. Sadece İslam'da değil bütün semavi dinlerde de önemli bir yere sahiptir. Öyle ki bütün peygamberlerin programlarının başında yer alır ve imanın bir direği en üstün amel olarak kabul edilir. Bunu terk etmek ise ancak zillet ve aşağılanmaya yol açar. Maalesef cihat yüzyıllar boyunca özellikle son yıllarda yanlış yorumlanmış ve anlamlandırılmıştır. Bazıları kişisel çıkarları için savaşlar başlatır ve buna cihat diyerek kendilerini aklarlar. Cihat kelimesinin kökü olan cehd, çaba ve mücadele anlamına gelir. Bazıları için cihat sadece şiddet anlamına gelir. Ve bu onların Kur'an ayetlerine kendi yorumlarıdır. Oysa Kur'an-ı Kerim günahsız birini öldürmeyi kesin ve açık bir şekilde yasaklamıştır. Ve Maide suresinin 32. ayetinde şöyle buyurulmuştur.
Bismillahirrahmanirrahim. Min ajli zalika katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadin fil ardi fakannama qatala an-nasa jami'a وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ
Kim bir kişiyi öldürürse bütün insanları öldürmüş gibidir. Bu ayete göre masumları öldürmek büyük günahlardandır. Katiller asla cennete giremezler. İslam dininin farzlarından biri olan cihat, günümüz Batı medyasının iddia ettiği gibi sadece savaş ve kan dökmek anlamına gelmez. Aslında çaba ve mücadele anlamına gelir ve farklı alanlarda olabilir. Temel olarak cihat ikiye ayrılır. Birincisi, kaçınılmaz olarak savunmak zorunda kaldığınız düşmanlarla savaş olan küçük cihat, ikincisi ise insanı Allah'a karşı gelmeye ve emirlerine karşı gelmeye zorlayan nefsani isteklerle mücadele olan büyük cihattır. İnsanlar her an nefisleriyle mücadele eder ve kemale ulaşmaya çalışır. Ve bu büyük cihadın anlamıdır. Emri bil ma'ruf ve nahyanil münker. Emri bil ma'ruf ve nahyanil münker İslam ve Şia mezhebinde diğer farzlardandır. Her Müslüman diğerlerini iyi işlere teşvik etmek ve kötü işlerden alıkoyma görevini üstlenir. Aslında emri bil ma'ruf bir Müslümanın akıl veya İslam şeriatı tarafından iyi görülen bir şeyi yapmaya diğerlerini teşvik etmesi, nahya anil münker ise Müslümanın akıl veya İslam şeriatı tarafından kötü görülen bir şey yapmaktan diğerlerini vazgeçirmesi
anlamına gelir. Tevella ve teberra. Tevella ve teberra İslam dininin farzlarındandır. Tevella, Allah'ın ve peygamberin dostlarını sevmek, onlara saygı göstermek. Teberra ise Allah'ın ve peygamberin düşmanlarından uzak durmak ve onlara düşmanlık etmek anlamına gelir. Zikredilen bu konular İslam dininin furuları arasındadır ve bir Şii Müslümanı yapması gereken İslam dininin farzlarıdır. Önceki bölümde sizlere Kur'an-ı Kerim hakkında konuştuk. Kur'an-ı Kerim Allah'ın kelamı ve Müslümanların kutsal kitabıdır. Hazreti Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'e indirilmiştir. Müslümanlar Kur'an'ın içeriği ve kelimelerinin Allah tarafından indirildiğine inanır. Ayrıca Kur'an'ın bir mucize ve Muhammed'in peygamberliğinin bir delili olduğunu ve son ilahi kitap olduğunu düşünürler. Bu kitap kendi mucizevi oluşunu vurgulayarak kimse bunun benzerini getiremez diye belirtir. Şimdi de İran'da bulunduğum süre boyunca yaşadığım deneyimi sizlerle paylaşmak istiyorum. İranlılar arasında yaşadığım süre boyunca bu kutsal kitabın onlar arasında özel bir yere ve saygıya sahip olduğunu fark ettim. Her İranlı evinde en az bir tane Kur'an-ı Kerim bulundurur. Hatta yeni bir eve taşındıklarında dahi yanlarında ilk olarak götürdükleri şey Kur'an'dır. En fakir insanların evinde bile Kur'an bulunur ve en özel yere sahiptir. Hazreti Muhammed'den önceki bütün peygamberler insanlara bir mucize getirmiştir. Musa'nın mucizesi Kızıldeniz'i yarması. Yusuf'un mucizesi rüya tabiri. İsa'nın mucizesi hastaları iyileştirmesi ve ölüyü diriltmesiydi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin mucizesi ise Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an akıcı ve etkili bir sözdür. Kur'an'ın fesahatı onun ahenkli ve düzenli olmasına, belagatı ise sözün durumuna uygunluğu ve amaçlanan hedefe uygunluğuna işaret eder. Yahudiler ve Hristiyanlar da Tevrat ve İncil'e başvurarak peygamberlerinin hikayelerini ve hayatlarını öğrenirler. Ancak Müslümanlar diğer kutsal kitapların aksine bu ilahi mucizede Kur'an asırlar boyunca hiçbir tahrifat olmadığına ve samimiyetle başvuran herkese ilham verdiğine inanırlar. Kur'an dışında İranlıların evlerinde okudukları ve özel bir yere sahip oldukları başka dini metinler de bulunmaktadır. Peygamberlerin birçok hüküm, öğreti ve sözü nesilden nesile aktarılan hadisler adı verilen rivayetlerde yazılmıştır. Bu hadislerin çoğu hem Şii hem de Sünniler tarafından kabul edilmektedir. Şiiler ibadet ve terbiye amaçları için Kur'an ve hadislerin yanı sıra rivayetlere de başvururlar. Rivayetler Müslümanları bilinçlendiren ve yönlendiren masum imamların hayat hikayeleri ve sözlerini içerir. Nehcül Belaga bütün Müslümanların saygı ve sevgisini kazanan Hazreti Ali Aleyhisselam'ın hutbelerini, sözlerini ve siyasi nasihatlerini içeren meşhur bir dini kitaptır. Bu kitabı okuyarak Hazreti Ali Aleyhisselam'ın büyüklüğü hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Müslümanların çoğunun aşina olduğu bir diğer kaynak ise Müslümanların yılın farklı zamanlarındaki özel ibadet günleri için dualar ve niyazlar içeren ve Şii alim Abbas Kumi tarafından yaklaşık 100 yıl önce derlenen Mefatihul Cenan, Cennet Anahtarları adlı kitaptır. İranlı müminlerin evlerinde bulunan diğer kitapta Müslümanların dini hükümlerini içeren Tevzihil Mesail'dir. Şii inancına göre İmam Mehdi Aleyhisselam'ın gaybeti döneminde dini alimler onun yerine geçer ve İslam toplumunun rehberliğini üstlenirler. Bazı alimler dini meseleleri güncel şartlara uygun olarak yorumlayabilecekleri bir anlayışa ulaşırlar. Bu dini alimler kendi Tevzihil Mesail'lerini yayımlayarak taklit merci olurlar ve bütün Müslümanların alim bir taklit mercini seçmesi ve dini meselelerde onun emirlerine uyması farz olur. İran'daki bütün taklit mercilerinin İran'ın dini ilimler merkezi olan Kum şehrinde, ayrıca Tahran ve diğer şehirlerde ofisleri bulunur ve telefon, e-posta ve şahsen görüşme yoluyla dini hükümler ve dini kavramlar hakkında soruları cevaplandırırlar. Değerli dinleyiciler, şimdi de İranlılar arasında yaygın olan bazı dini inançlardan bahsetmek istiyorum. Şiiler için hayat Allah'ın bir imtihanıdır. Bazı davranışlar ilahi ödüle, bazıları ise kibir, öfke, gıybet veya düşmanlık gibi ilahi cezaya sebep olur. Bu nedenle müminlerin günlük davranışları çok önemlidir. Başkalarına yardım etmek, sadaka vermek, muhtaçları doyurmak, insani hareketlerde bulunmak, öğrenmek ve öğretmek, Kur'an-ı Kerim okumak, namaz kılmak ve dini toplantılara katılmak Allah'ın ödülünü getirir. Şii inancında imamların ve imamzadelerin mezarlarını ziyaret etmek, dünya ve ahiret ödülüne sebep olur. İranlılar, cuma akşamı ve cumartesi sabahı sevdiklerinin mezarlarını ziyaret ederler. Eşimin ailesinin mezarını ziyaret ettiğimizde yanımızda çiçek, bir kutu şeker veya çikolata ya da bir şişe gül suyu götürürüz. Hüseyin diz çöker, mezar taşını gül suyuyla yıkar. Çiçekleri dağıtır ve Rahman suresinin 55. ayetini okur. Bu sure Allah'ın nimetlerini sayar. Çocuklar diğerlerine şeker ve çikolata ikram eder ve onlardan ölen kişi için af dilemesini ve Fatiha suresini okumalarını isterler. Cuma gecesi kutsal kişilerin mezarlarını ziyaret etmek veya türbeleri ziyaret etmek için yoğun bir zamandır. İranlı ziyaretçiler türbeye girmeden önce ayakkabılarını çıkarıp ayakkabı görevlisine teslim ederler. Türbeye girdikten sonra özel bir ziyaret duasını alır, ayakta veya oturarak okumaya başlarlar. Sonra ziyaret namazı kılarlar ve vakit namazını kılma zamanı gelmişse hemen orada kılarlar. Ziyaretçiler o kutsal mezarı ziyaret ederken bütün insanlar için hastaların şifası, genç çiftler çocuk sahibi olmaları için ve maddi sorunların çözülmesi, üniversite sınavlarını kazanmak gibi bütün konularda dualar ederler. Eğer bir ziyaretçi o imam ve kutsal kişi aracılığıyla manevi bir bağ kurabilir veya ona sığınırsa, aslında Allah'ın bu sayede duasını kabul etmesi için bir yol açılmış olur. Bazı insanlar türbenin etrafındaki demir parmaklı pencerelere dokunur ve içeriye para atarlar. Bu para fakirlere, mazlumlara yardım etmek ve kültürel faaliyetler için kullanılır. Ya da hayatlarındaki düğümleri ve sorunlarını sembolize eden yeşil bir kumaş parçası bağlarlar. İnanışa göre sorunları o imamın şefaatiyle çözüldüğünde türbeye bağladıkları düğüm kendiliğinden çözülecektir. Ziyaretçiler ziyareti tamamladıktan sonra türbenin büyük ahşap veya metal kapısının önünde dururlar. Ve o imam veya imamzadeden helallik alır ve iyi duygularla günlük hayatlarına dönerler. Evet değerli dinleyicilerimiz, İranlıların dini hayatlarının devamı ve Sofya Akutlaki'nin anlatımıyla bazı dini ritüeller hakkında bilgi verdiğimiz İranlılar Arasında isimli podcast serisinin bugünkü bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki sohbetimizde bu Yunan gezgininden İranlıların bayram ve kutlamaları üzerinde duracağız. Dinlediğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Tekrar beraber oluncaya değin, mutlu ve esen kalın. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradyo.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82. 01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের বিশ্ব কার্যক্রমের বাংলা অনুষ্ঠানে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি।